Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Geçen hafta hadis ezberlemek ve nakletmenin fazileti bölümünde idik. O konuda bahsetmiştik. O bölümü bitiremedik. Bu hafta oradan bir kısım devam edeceğiz. Sonra diğer bölüme geçeceğiz inşallah. Hadis-i şerifleri ezberlemek, kaydetmek ve onu gelecek nesillere nakletmek. Ebu Hureyre Hazretleri buyuruyor ki, bir defasında, "Ya Resulallah, kıyamet gününde senin şefaatinle en ziyade mes'ud olacak kimdir? En çok senin şefaatine nail olacak kimdir?" diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular, "Ey Ebu Hureyre, hadis öğrenme hususundaki hırsını gördüğüm için bu mevzuyu senden evvel kimsenin bana sormayacağını zaten biliyordum. Kıyamet gününde insanlardan şefaatime en ziyade mazhar olacak kimse, kalbinden veya içinden ihlasla La ilahe illallah diyen kişidir." Burada Efendimiz kısaca La ilahe illallah diyor, ancak bu bütün iman esaslarını ihtiva ediyor. Yani kalbinden ihlasla iman eden, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen ve diğer iman esaslarına da inanan, imanı tam olan kimsedir manasında. Burada dikkatimizi çeken husus, Ebu Hureyre Hazretlerinin hadis-i şerifleri öğrenme, ezberleme konusundaki merakı, gayreti, titizliği, hassasiyeti oluyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki, "Onu bildiğim için zaten senin hadisleri öğrenme hususundaki hırsını," öyle hırsla gayret ediyor. Yani böyle mezmum olan, yerilen bir hırs değil, makbul olan bir hırs, burada bahsedilen hırs. Yani çok istekli, arzulu bir şekilde hadis-i şerifler üzerine duruyor ki, "Efendim zaten bu soruyu," diyor, "senin soracağını biliyordum," diyor. Ve bu hırsı sebebiyle de Ebu Hureyre Hazretleri en çok hadis rivayet eden sahabi oluyor. Yine Ebu Hureyre Hazretlerinin en çok hadis rivayet etmesindeki önemli sebeplerden birisi de şu rivayette görülüyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, "Ya Resulallah, sizden pek çok hadis işitiyorum. Fakat onların bir kısmını hafızamda tutamıyorum," dedim. "Unutmalar oluyor, unuttuklarım oluyor," diye. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ridanı yere ser." Rida, elbise, iki parça, ihramdaki iki parça elbisenin üst tarafa örtülen kısmına rida deniyor. Alta bağlanan kısmına, peştemal gibi bağlanan kısmına da izar deniyor. "Ridanı yere ser," buyurdu Efendimiz. Ben de serdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle bir şey avuçlayıp ridanın içine atıyor gibi yaptı. Yani manen bir şey atıyor ama onu zahiren biz göremiyoruz. İnsanlar göremiyorlar. "Ardından ridanı topla, göğsüne bas," buyurdu. "Topladım ve ondan sonra hiçbir şeyi unutmadım." Peygamber Efendimizin bir mucizesi olmuş oluyor bu. Ebu Hureyre Hazretlerinin böyle bir dua ile, bir maneviyat ile Hazreti Ebu Hureyre Hazretlerinin hadis-i şerifleri hafızasına tutmasını, hafızasının güçlenmesini Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, istiyor ve Cenab-ı Hak da ona o ihsanı lütfediyor, ihsan ediyor. Ebu Hureyre Hazretleri artık bir daha hadis-i şerifleri unutmadım buyuruyor. Onun en çok hadis rivayet eden sahabi olmasının bir önemli sebebi de bu olmuş oluyor. Pek çok sahabiler de hadis-i şerifleri yazmışlar. Ebu Hureyre Hazretleri de yazmış, yazdırmış talebelerine. Geceleri, hatta geceyi üçe bölerim diyor. Bir kısmında istirahat ederim, bir kısmında ibadet ederim, bir kısmında da hadis-i şerifleri tekrar ederim, müzakere ederim. Yazdığı hadisleri tekrar ediyor, ezberliyor, müzakere ediyor. Unutmamak için üzerinde düşünüyor. Bu şekilde hadis-i şerifler üzerinde ihtimamla duruyor Ebu Hureyre Hazretleri. Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh kendi çocuklarıyla kardeşinin çocuklarını toplayıp şöyle derdi. Hazreti Hüseyin'in diğer kardeşlerinin çocuklarını, akraba çocuklarını topluyor. ve şu nasihatta bulunuyor. Yavrularım, yeğenlerim, siz bugünkü insanların küçüklerisiniz. Ancak pek yakında diğer insanların büyükleri durumuna geleceksiniz. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Öyleyse mutlaka ilim öğreniniz. İlim deyince de ilk akla gelen hadis-i şerif oluyor. İlk zamanlar ilim kelimesi hadis manasında kullanılırmış, ilmi bir ıstılah olarak. Daha sonra daha umumi manada kullanılmaya başlamış. Yani ilim umumi bir manada ama ashab-ı kiram ve tabi'in zamanında bir hususi mana kazanmış. Hadis ilmiyle alakalı olarak. Kur'an-ı Kerim ilmi zaten o herkesin meşhur olduğu bir şey. Yani burada hadis ilmi diye bahsedince sanki hadis ilmini öne çıkarıp da Kur'an-ı Kerim'i ikinci plana atmış gibi bir mana anlaşılmamalı. Zaten ashab-ı kiramın, tabi'nin en önemli meşguliyetlerinden birisi Kur'an-ı Kerim. Onlar ibadet deyince de zaten seher vakitlerinde teheccüd namazından sonra uzun uzun Kur'an-ı Kerim okumak, namazda uzun uzun Kur'an-ı Kerim okumak, namazın içinde de uzun uzun Kur'an-ı Kerim okunuyor. Hatta bir namaz içinde hatim eden sahabiler var. Namazdan sonra da Kur'an üzerine tefekkürler var. Ondan sonra da hadis-i şeriflerin müzakeresi, hadis-i şerifler üzerine durmak mümkün söz konusu oluyor. Dolayısıyla sahabilerin ve tabi'in birinci meşgulesi Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra ikinci meşgulede hadis-i şerifler, sünnet-i seniyye geliyor. Hazreti Hasan Efendimiz de onu tavsiye ediyor. İlim öğreniniz diyor. Yarın büyük olacaksınız. İlme ihtiyacınız olacak. Öğrendiği ilmi ezberleyip rivayet etmeye gücü yetmeyen kimse de onu yazıp evine koysun. Hafızam zayıf, ilmi ezberleyemiyorum diyen varsa diyor, o da kaleme, kağıda sarılsın, onlardan yardım alsın ve yazsın, yazsın evine koysun, zaman zaman evinde tekrar etsin diye tavsiyede bulunuyor Hazreti Hasan Efendimiz akraba çocuklarına. Abdullah bin Amr bin As, meşhur kumandan Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum her şeyi ezberlemek için yazıyordum. Kureyş beni bundan men etti ve Allah Resulü hem kızgınlık hem de sükunet hallerinde konuşurken sen ondan işittiğin her şeyi yazıyor musun dediler. Yani Peygamber Efendimiz de bizim gibi bir beşerdir, insandır. Kızgınken de konuşuyor bazen. Bazen rahatken konuşuyor. Kızgın, gazaplıyken konuştuğunda belki o anda kızgınlıkla yanlış bir şey söyleyebilir. Yani normal insanların belki o kızgınlıkla gazap halinde nefsine uyduğu gibi böyle bir şey akıllarına geldi herhalde. Sen diyorlar her şeyi yazıyorsun ama yanlış şeyler de yazmış olabilirsin. Bu dini bir mesele. Yani burada sahabe-i kiramın dine ne kadar önem verdiklerini görüyoruz. Dini bir meselede dikkatli olmak lazım diye ikaz ediyorlar. Abdullah radıyallahu anh de bırakıyor yazmayı. Bunun üzerine yazmayı bir müddet bıraktı. Bilahire durumu Peygamber Efendimiz'e arz ettiğimde eliyle mübarek ağızlarını işaret ederek şöyle buyurdular. Yaz, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki buradan, yani mübarek ağzından haktan başka bir şey çıkmaz. Öfkeliyken de olsa, sakinken de olsa haktan başka bir şey çıkmaz ağzımdan buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bu da Peygamber Efendimiz'e mahsus bir hususiyet. Gerçi bazı rivayetlerde Efendimiz methettiği insanların vasıflarından bahsederken rıza halinde de gazap halinde de adaletten ayrılmayan, doğru sözden ayrılmayan, itidalden ayrılmayan insanları sayıyor, ancak bu herkesin başarabileceği bir şey değil. Gazap halinde insan mutlaka hata yapması söz konusu olabilir. Gazap halinde kendisini tutması çoğu insanın zor olabilir. Bu sebeple de zaten gazaplanma diyor Efendimiz. La tağdap, öfkelenme. Yani öfkeliyken hüküm verme, öfkeliyken konuşma, öfkeliyken ayakta durma diye öfke anında bir hareket yapmamayı, bir söz söylememeyi de tavsiye ettiği rivayetler var. Demek ki öfkeliyken her insan doğruyu söyleyemez ama Peygamber Efendimiz öfkelendiğinde de sakinken de daima hak söylüyor, hakkı konuşuyor. Dolayısıyla yazabilirsin diyor Hazreti Abdullah'a. Yani ağzımdan çıkan her şeyi yazabilirsin diye izin vermiş oluyor. Ebu Kubeyl şöyle anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As'ın yanındaydık. Yine aynı sahabinin yanında, bu sefer tabiinden zatlar bunun yanında toplanmışlar. Hazreti Abdullah'ın yanında. kendisine Konstantiniyye ve Rumiyye'den hangisinin önce fethedileceği soruldu. Konstantiniyye ve Rumiyye hangisi önce fethedilecek? Abdullah halkaları olan eski bir sandık getirtti. Bir sandık kenarına tutmak için halkaları var. İçinden bir yazı çıkardı ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çevresinde etrafında toplanmış mübarek hadislerini yazdığımız bir esnada. Demek ki Hazreti Abdullah ile birlikte başka sahabiler de var yazan, ancak onlardan bir kısmı ifade edilmiş, bir kısmı ifade edilmemiş. Buradan onu anlıyoruz. Peygamber Efendimizin etrafına toplanmış mübarek hadislerini yazdığımız bir esnada Efendimiz'e hangi şehir önce fethedilecek, Konstantiniyye mi yoksa Rumiyye mi diye soruldu. Efendimizin müjdesi var ikisi hakkında da. Dolayısıyla sahabeler de soruyorlar hangisi önce fethedilecek diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Hiraklin şehri önce fethedilecek. Yani Konstantiniyye önce fethedilecek buyurdu. Efendimiz bu sözüyle Konstantiniyye'yi kastediyordu. Demek ki burada da gördüğümüz gibi sahabiler Efendimiz'den, bir kısım sahabiler hadis-i şerifleri yazmışlar, kaydetmişler, kayda geçirmişler. Dolayısıyla bugün bazı insanların şüphe uyandırmasına hiç gerek yok. Yani bu hadis-i şerifler bize sağlam olarak geldi mi, işte iki asır sonra yazılmaya başlamıştır, tam kaydedilememiştir, unutulmuştur gibi bazı vehimler, hayaller kuruyor bazı insanlar. Herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Herkesi kendileri gibi belki tembel, dikkatsiz, takvasız zannediyorlar belki. Oysaki sahabe-i kiram takva sahibi, Allah'tan korkan, dini konusunda titreyen, Peygamberimizin en ufak bir sözünü, en ufak bir emanetini korumak için canlarını feda etmeye hazır olan insanlar. Bunları daha önce gördüğümüz gibi gece gündüz ezberliyor, muhafaza ediyor, soruyor, bilmediği hadis-i şerifleri öğrenmek için biraz sonra gelecek uzun mesafelere yolculuk yapıyor. Hatta bildiği bir hadisi tekit ettirmek için yolculuk yapıyor. Dolayısıyla bu hususta şüpheye bir mahal yok. Tabii ki zaman zaman zayıf hadisler, uydurma hadisler çıkarılmış, ancak alimlerin o sağlam duvarını bunlar geçememiş. Bunlar ayıklanmış, ayrılmış, belirtilmiş. Hangisi zayıftır, hangisi sahihtir, hangisi uydurmadır? Kitaplara yazılmış bunların her birisinin kitabında, kitapta yeri var. İsteyen onlara baktığında hangi hadisin sahih, hangisinde mevzu olduğunu rahatlıkla anlayabiliyor. Enes bin Malik radıyallahu anh, Mahmud bin Rebi radıyallahu anh'ten şöyle nakleder. İkisi de sahabi, ikisi de Peygamberimiz zamanında küçük yaşta olan sahabiler. Mahmud bin Rebi 5 yaşlarında Peygamber Efendimiz'in kendi evlerine ziyarete geldiğini, kendisiyle şakalaştığını hatırlayan, nakleden bir sahabi. Medine'ye geldim diyor Mahmud bin Rebi radıyallahu anh. Az sonra İtban bin Malik'e rastladım. İtban bin Malik de yaşlıca olan sahabilerden. Ona senden kulağıma bir hadis-i şerif geldi dedim. İtban radıyallahu anh şunları anlattı. Yani o hadis-i şerifi bana tekrar edebilir misin diye soruyor. Görüldüğü gibi sahabi hadis-i şerifi duymuş başka bir sahabiden, ancak birinci ağızdan, bizzat o hadiseyi yaşayan kimseden işitmek istiyor ve dolayısıyla gidip bizzat kaynağından soruyor. Bu çokça görülen bir hadise hakikaten. Sahabilerin birbirine sormaları, birinci kaynağa gitmek için gayret etmeleri. Yani başka yollardan hadis-i şerifleri öğreniyorlar, ancak birinci ağızdan daha kısa bir senetle, daha hatasız bir şekilde öğrenmek için yine aylarca yolculuk yaptıkları olmuş. İtban bin Malik radıyallahu anh başından geçen hadiseyi şöyle anlatıyor. Gözüme bir şey arız oldu. Yani ama oldu. İtban bin Malik radıyallahu anh gözü görmüyor veya zorlanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber yolladım. Bana kadar gelerek evimde namaz kılmasını, bunu müteakip o namaz kıldığı yeri namazgah yapmayı arzu ettiğimi söyledim. Ya Resulullah, her zaman camiye, mescide gelemiyorum. Gelseniz evime buyursanız da bir yerde namaz kılsanız, ben de orayı namazgah edinsem, camiye gelemediğim zamanlarda orada namaz kılsam veya aileme orada namaz kıldırsam, komşularıma, çevreme orada namaz kıldırsam diye bir ricada bulunuyor. Burada da bir teberrük görüyoruz. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'le bir teberrük yaptığını görüyoruz. Efendimiz namaz kıldığı yerde orada namaz kılmayı daha şevkle, iştiyakla istiyorlar. bunun peygamberimize olan muhabbetlerini artıracağını, devamlı kendilerine peygamber efendimizi hatırlatacağını, bu şekilde peygamber muhabbeti kuvvetlenince de imanlarının kuvvetleneceğini, dine bağlılıklarının kuvvetleneceğini, Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaşacaklarını düşünerek böyle bir teberrükte bulunmak istiyor sahabe-i kiram. Bunun üzerine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dilediği ashabıyla birlikte geldi. Yani şu anda belki isimlerini tam hatırlayamıyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz, çevresinde birkaç sahabiyle birlikte peygamber efendimiz geldiler. İçeri girdiler. İzin isteyip içeri girdiler. Evine girdiler. Efendimiz evinde namaz kılıyor. Ashabı da aralarında konuşuyor. Münafıklardan karşılaştıkları kötülüklerden bahsediyorlardı. Yani bazı yaşadıkları sıkıntılar. O zaman Medine'de münafıklar var. Gündemden bahsediyorlar. Şu münafıklar şunu yaptı, bunlar bunu yaptı. Şunlara dikkat etmek lazım gibi. Sonra mevzu bahs olan şeylerin en çoğunu ve en büyüğünü Malik bin Duhşum'a isnat ettiler. Malik bin Duhşum diye bir sahabi var. O da belki bazı dünyevi işler icabı münafıklarla birliktelikleri oluyor. Onun durumları söz konusu oldu diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona beddua etmesini ve bu sebeple onun helak olmasını dilediklerini, onun başına bir bela gelmesini arzu ettiklerini söylediler. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdi ve bu adam Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet etmiyor mu buyurdu. Ashab-ı kiram evet ama o bunu kalbinde olmadığı halde söylüyor dediler. Yani hep münafıklarla göründüğü için acaba münafık mı? Yani söylüyor ama zahiren. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Resulullah olduğuma şehadet getiren hiçbir kimse yoktur ki cehennem ateşine girsin yahut onu tatsın buyurdular. Yani münafık değilse, gerçekten şehadet getiriyorsa, bu insanın ebedi olarak cehennemde kalması mümkün değil buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer affedilmezse, Cenab-ı Hak affetmezse, günahlarını çekmek için bir miktar cehenneme girip günahlarının cezasını çektikten sonra veya affedilerek peygamberimizin şefaatine nail olarak kurtulması da mümkündür. Bunlar her birisi Cenab-ı Hakk'ın bileceği, her bir kul ile Allah arasındaki meselelerdir. Bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir ama İslam'ın kesin esasları vardır. İmanı varsa bir insan mutlaka cehennemden sonunda kurtulacaktır. Günahlarında ya Allah affeder, hiç girmez cehenneme, veya günahlar kadar ceza çektikten sonra cennete girer. Enes radıyallahu anh şöyle der: bu hadis benim hoşuma gitti. Çünkü bir müjde ihtiva ediyor da, oğluma dedim ki bunu yaz dedim. O da yazdı. Demek ki Enes radıyallahu anh Mahmud bin Rebi'den hadis-i şerifi dinliyor ve bu hadis-i şerifi yazdırıyor oğluna. Ömer bin Abdülaziz Medine valisi Ebu Bekir bin Hazm'a şöyle yazmıştır. Mektup yazıyor. Bak, araştır ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden ne varsa hepsini yaz. Zira ben ilmin kaybolmasından ve ulemanın gitmesinden korkuyorum. Burada da ilimden kasıt hadis-i şerifler olmuş oluyor. Çünkü ilim nereden geliyor bize? İlmin en kuvvetli kaynağı vahiydir. Vahiy de Kur'an-ı Kerim ve sünnetin mühim büyük bir kısmıdır. Dolayısıyla en önemli ilim kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyedir. Onlar zayi olursa, onlar ihmal edilirse gerçek ilim gider. Onun dışında da hayaller kalır geriye. İnsanların işte teorileri kalır. Onların da doğru mu olduğu, yanlış mı olduğu kesin bilinmez. Veya bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış olur. Sağlam bir şey ifade etmez. Dolayısıyla Ömer bin Abdülaziz halife iken valilerine bu şekilde mektup yazıyor. Bu faaliyette Peygamber Efendimizin hadislerinden başka bir şey kabul edilmiyordu. Sadece Peygamberimizin hadisleri yazılıyor. Bazı sahabi sözleri var, sahabilerin açıklamaları var, onları almıyorlar diyor. Alimler ilmi yaymalı ve herkese açık ilim halkaları teşkil etmeli ki bilmeyenler de böylece öğrenebilsin. Zira ilim gizli kalmazsa yok olmaz. Demek ki burada da hakikaten alimlere büyük iş düşüyor. Ehl-i sünnet alimleri, doğru yoldaki insanların bu konuda daha gayretli olmaları gerekiyor. Biz sapık olan, yanlış görüşler ileri süren insanlara kızıyoruz. Onlara niçin böyle yaptıkları için belki öfkeleniyoruz ama kendimize kızmamız lazım. Acaba bu doğruyu bilen insanların için çok fazla gayret etmiyorlar. Doğruyu bilenler, iyi insanlar da kötüler kadar çalışsa mutlaka iyiler galip gelecektir. Dolayısıyla alimlerimizin, ehli sünnet alimlerimizin, hocalarımızın daha çok gayret ederek ilim faaliyetleri yapmaları, meclisler kurmaları, halka, her yaştaki insanlara ilim öğretmeleri gerekiyor. Çünkü kurtuluşun tek kaynağı var, o da ilimdir. Yani İslami ilimler. İslami ilimleri biz doğru bildiğimiz sürece bizi kimse dünya ile ve ahiret ile, din ile aldatamaz. Hiçbir şekilde. Bugün görüyoruz ki insanlar hakikaten her yönden aldatılıyor. İlim cihetiyle aldatılıyor, ibadet yönüyle, iman yönüyle. Dünyada aldatılıyor, ahirette. Eğer insan ilim sahibi olsa, ne yaptığını bilse, şuurlu bir Müslüman olsa pek çok bu tehlikelerden kurtulmuş, korunmuş olur. Hem dünyada aldanmaktan hem ahirette aldanmaktan kurtulmuş olur. Yani ahiret yönüyle de aldanmaz, dünya cihetiyle de aldanmaz. Alimler ilmi yaymalı ve herkese açık ilim halkaları teşkil etmeli ki bilmeyenler de böylece öğrenebilsin. Bu çok önemli hakikaten. Yani alimler, bilgili insanlar, hocalar, dürüst insanlar, ihlaslı insanlar, yanlış düşünceleri, yanlış niyetleri olmayan insanlar ilmi yaymalı ve herkese açık ilim halkaları teşkil etmeli. Biraz daha fedakarlık, biraz daha gayret. Ki bilmeyenler böylece öğrenebilsin. Zira ilim gizli kalmazsa yok olmaz. Halife Ömer bin Abdülaziz bu emri diğer bölgelere de göndermiştir. Yani diğer her şehirde sahabiler var. Çünkü sahabiler yayılmışlar İslam'ı tebliğ etmek için her tarafa. Onlara bu emri gönderiyor ki hadis-i şerifleri yazın, toplayın, bir araya getirin. Bir külliyat oluşturmak istiyor. İlim meclisleri kurun, bütün halka ilim öğretin diye böyle bir emirde bulunmuş oluyor. Kıymetli dinleyenler, hadis-i şerifleri ezberlemek ve nakletmenin faziletinden bahsediyorduk. Hadis-i şeriflerin yazılmasından bahsettik. Ve şimdi de hadis-i şerifleri öğrenmek için sahabilerin yaptığı, tabiinin yaptığı yolculuklar. Alimlerde, yani sahabinin, tabiin ve ondan sonra gelen alimler hakikaten hadis-i şerif toplamak için pek çok yolculuklar, sıkıntılı, meşakkatli yolculuklar, yıllarca süren yolculuklar yapmışlar. Bunlardan birisi Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Bugün Eyüp Sultan diye bildiğimiz İstanbul'daki büyük sahabi, Peygamber Efendimiz'e ev sahipliği yapmış. Bu sebeple de Mihmandar-ı Resulullah diye bilinen sahabi Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh bir hadis-i şerif hususunda tereddüde düşmüştü. Biliyor ama acaba o kelime mi kullanmıştı Peygamber'in, bu kelimeyi mi kullanmıştı? O hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyenlerden sadece Ukbe bin Amir radıyallahu anh hayatta kalmıştı. Ukbe bin Amir, o sahabi de buyuruyor ki onda bir hadisesi var. Nöbetleşe diyor işlerimizi yapıyorduk. Deve gidiyorlar, develerini otlatıyorlar. Bunu diyor komşularımıza nöbetleşe yapıyorduk. Birimiz develeri, hepimizin develerini birlikte otlatıyor. Diğerleri Peygamber Efendimiz'in yanında ilim öğreniyor. Bir gün diyor sıra bana gelmişti. Ben diyor götürdüm develeri otlattım akşama kadar. Akşam olunca getirdim her birini evlerine teslim edip hemen koştum mescide. Peygamber Efendimiz ashabına sohbet ediyordu. Ve şöyle şu sözlerine yetiştim. Kim güzelce abdest alır, bütün kalbiyle, kalbindeki bütün düşünceleri boşaltarak, Cenab-ı Hakk'a yönelerek, bütün bedeniyle ve kalbiyle Allah'a yönelerek iki rekat namaz kılarsa, Cenab-ı Hak ona şöyle şu kadar mükafat verir diye bahsettiği hadis-i şerife rastladım diyor ve onu bize naklediyor. Burada hakikaten sahabilerin hem dünya işlerini hem ilim ve din işlerini beraber götürmek için birbirleriyle, kardeşleriyle yardımlaştıklarını, nöbetleşe iş yaptıklarını, nöbetleşe geldiklerini ve bugün çalışan Peygamberimizin yanında duran sahabiden o gün duyduğu, işittiği ayetleri, hadisleri öğreniyor akşam. Akşam da birbirlerine öğretiyorlar. Bu şekilde hiç ilimden bir şeyi kaçırmamak için gayret sarf ediyorlar. Bu sahabe hayatta kalmıştı. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri deve sırtında Medine-i Münevvere'den yola çıkıp dağlar, çöller aşarak Mısır'a geldi. Deve üzerinde Medine'den Mısır'a geldi. Hazreti Ukbe demek ki Mısır'a yerleşmiş Efendimizin vefatından sonra. Hazreti Ukbe ile karşılaştığında hemen ilk olarak o hadis-i şerifi sordu. Daha devesinden inmeden. Hazreti Ukbe de kim dünyada bir müminin ayıbını örterse kıyamet günü Allah Teala da onun ayıbını örter diye hadis-i şerifi rivayet etti. bu şekilde ifadesi nasıl duyduysa Peygamber Efendimiz'den o şekilde rivayet etti. Ebu Eybel Ensari radıyallahu anh tamam dedi ve hemen devesine atlayıp geri döndü. Ukbe radıyallahu anh diyor ya bir in sen yemek yesen, su içsen, istirahat etsen sonra dönsen yok diyor Ebu Eybel Ensari. Yani kaybedilecek bir zaman yok. Hemen devesinin üzerinden inmeden daha hadis-i şerifi sorup geri dönüyor. Medine'den Mısır'a gidiyor ve hiç durmadan geri dönüp tekrar Medine'ye geliyor. Sonra Cabir bin Abdullah radıyallahu anh sahabi Abdullah bin Üneyse bir tek hadis-i şerif sormak için tam bir aylık yol yürümüştür. Bir aylık yol yürüyor, bir tek hadis-i şerif soruyor. Bir seferinde Medine'den Şam'a, diğerinde de Mısır'a gitmiştir. Medine'den bir Şam'a gidiyor. Suriye'nin bugünkü başkenti olan Şam'a, bir diğerinde de Mısır'a gidiyor hadis-i şerif sormak için. Tabiinin önde gelen alimlerinden Ebul Aliye şöyle diyor. Biz Basra'dayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından gelen bazı rivayetler işitiyorduk. Sahabeden başkası duymuş, onlardan da biz duyuyorduk. Buna gönlümüz razı olmuyor. Hemen bineğimize atlayıp Medine'ye geliyor ve hadisi şerifi bizzat ashabın ağzından dinliyorduk. Yani aynı hadis-i şerifi sahabeden dinleyen bir tabiinden dinliyor ancak diyor ki birinci ağızdan dinlemem gerekir. Bizzat bu hadisi duyan veya yaşayan kişiden. Dolayısıyla Medine'ye gidiyor ve onu birinci ağızdan işitmek için uzun yolculuklara katlanıyor tabiinden olan bu zatlar. Yine bu zatın bir ifadesi var. Biz diyor hadis almak için mesela duyardık falan ya da bir alim varmış. Giderdik yanına diyor önce bir bakardık namazını. Namazı nasıl kılıyor? Namazını güzel huşu ile adabını riayet ederek kılıyorsa derdik ki bunun namazı güzel, diğer işleri de güzeldir. Bekliyorduk diyor namazdan sonra ondan hadis-i şerif öğreniyorduk. Ama bakıyorduk ki bir adam namazını çok huşulu kılmıyor, güzelce kılmıyor. Baştan savma kılıyor. Derdik ki diyor bunun namazında hayır yok, başka işinde de hayır yok. Hiç beklemeden, ondan bir şey de öğrenmeden çekip gidiyorduk diyor. Bu da demek ki ilmi kimden alacağını insan dikkat etmesi gerekiyor. Yani ilim sahibi olan insan ilmi yaşıyor mu? Yoksa ilmi sadece bir gurur, kibir, bir tartışma vesilesi olarak mı öğrenmiş, öyle mi kullanıyor? Bir makam, mevki elde etmek, dünyalık elde etmek için mi kullanıyor? Böyle insanlardan ilim almamak lazım. Şöyle de dememek lazım. Yani bize ilmi lazım. Adamın ahlakı, ibadeti beni ilgilendirmez. Ben onun ilmini alayım da diğer ahlakı, ibadeti kendisini ilgilendirir diye de düşünebilir insan ama bu yanlış bir düşünce. Yani dini ilimlerde en azından yanlış bir düşünce. Belki dünyevi ilimlerde mümkün olabilir. Gerçi ona bile dikkat etmek lazım. Dini ilimlerde eğer adam kendisi yaşamıyorsa, İslam'ı özümsememişse, İslami ahlakı kuşanamamışsa o insan belki o bilgiyi verirken yani bir menfaatle karşılaştığında, bir veyahut da sıkıntıyla karşılaştığında yanlış bilgi verebilir, yanlış yönlendirme yapabilir. Yani hakikati değiştirebilir, bozabilir. Güvenilemez yani. Güvenemediği için de insan ona güvenilecek olan takva ehli insanlardan ilim almak gerektiğini ta bize sahabe ve tabiindeki büyüklerimiz bize bunu öğretmiş oluyorlar. Bugün bu daha çok geçerli. Yine tabiinin büyüklerinden Said bin Müseyyep radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'nin damadı oluyor Said bin Müseyyep. Büyük bir alim. Yani kayınpederi hadis hususunda uzman ama buna rağmen onunla da iktifa etmiyor, onunla yetinmiyor. Daha fazlasını öğrenmek için gayret ediyor. Sadece bir hadis öğrenmek için gece gündüz uzun yolculuklar yapıyordum buyuruyor. Yani sadece bir hadis-i şerif öğrenmek için gece gündüz uzun yolculuklar yapıyordum buyuruyor. Bunların haricinde bunlar birkaç misal, deve de kulak kabilinden birkaç misal. Bunların haricinde bütün alimlerimiz, yüzlerce alimimiz hakikaten şehir şehir dolaşmış, pek çok sıkıntılara katlanmış, açlık, susuzluk, yokluk, senelerce dolaşmış, hadis-i şerifler yazmışlar, değerlemişler, toplamışlar, bizlere ulaştırmışlar. Bunların da kıymetini bugün bilmek lazım, onlara şükran duyguları içerisinde olmamız lazım. Nankörlük ederek onlara hürmetsizlik de etmemek lazım. Çünkü onlar bize ulaştırmasalar da bugün biz büyük bir cehalet içerisinde olurduk. Bizim aynı şekilde şeyler yapmamız gerekirdi ama zaman olarak da çok daha sonra geldiğimiz için bu kadar doğru bilgiye ulaşmamız da mümkün olmazdı. Bu sebeple ashab-ı kirama, tabiine ve daha sonraki alimlere büyük bir teşekkür borcumuz var. Hatta Ebu Gudde Hoca'nın bir kitabı var. Safahat min sabril ulema diye. Bir kitap hacminde bu alimlerin seyahatler esnasında çektikleri sıkıntılardan bir kısmını bir nebze nakletmiş ama bir ciltli kitap olmuş. Hepsini nakletmeye kalksan herhalde ciltlerce kitap olur. Burada o kitap da hakikaten ibretlik bir eserdir. İlim Yolunda diye Erkam Yayınları'nda neşredildi. Tavsiye ederiz dinleyicilerimize. O kitabı okuduklarında İslam alimlerinin ilmi bize nasıl sağlam bir şekilde naklettiklerini orada görürler. Görecekler inşallah kıymetli dinleyenler. Şimdi Kenzül İrfan isimli kitabımızın Bilmeden Kur'an ve Hadis Hakkında Söz Söylemek bölümüne gelmiş olduk. Bâb-ı mâ ce'e fî men gâle fil Kur'an vel hadis min gâri ilm. İlimsiz olarak, ilim sahibi olmadan, bilmediği halde sanki biliyormuş gibi, işte bana göre şöyledir, bana göre böyledir, bu böyle olması lazım, bu devirde şöyle olması lazım gibi kendi hevasına göre söz söyleyenlerin durumuyla ilgili bir bölüm açmış. Bu konuda rivayetler var. Şimdi o bölüme gelmiş olduk kıymetli dinleyenler. Darimi'de geçen bir rivayette buyuruyor ki İnne hâzel ilme dinun. Bu ilim dindir. Dinle alakalıdır. Fenzurû ammen te'huzûne dînekum. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. İyi araştırın, iyi bakın. Bunu Esad Efendi Hazretleri şöyle tercüme ediyor. Tahkika, şüphesiz tefsir ve hadis gibi ulûm-ü mühimme, önemli ilimler üzerine mübteni olan, bina olunan ahkâm-ı fer'iyye-i şer'iyye, şeriatın fer'i hükümleri, fer'i hükümler yani insanların günlük hayatta muhtaç oldukları, uygulamaları gereken hükümler dininizdir. Bunlar dindir. Fıkıh ilminin, hadis ilminin, tefsir ilminin verdiği ilimler dininizle alakalı ilimlerdir. Böyle bir emri mühimi, önemli bir işi alacağınız, öğreneceğiniz kimselere dikkat ediniz. Yani kemal-i ilim ve amel ile zahir ve batını mamur olmayanlara, yani kamil bir ilimle ve amel ile, o ilmiyle amel ederek hem dışını, zahirini hem de batınını, kalbi hayatını, düşünce, duygular alemini mamur eyleyememiş, düzeltememiş, ıslah edememiş bir kimse olanlarla, sağlam bir ilim ve amel ile içini ve dışını onarmamış bulunanlara emniyet ve iktida caiz olmaz. Yani onlara güvenmek, onlara uymak, tabi olmak, onların peşinden gitmek caiz olmaz. Bir insan kamil bir ilim öğrenmiş, o ilimle amel etmiş, amel ettiyse, zahir ve batın düzelttiyse, hem dış ibadetleri güzel, hem kalbi duyguları, düşünceleri, niyetleri güzelse, o insana güvenmek ve ondan ilim almak caizdir. Böyle olmayan kimseye güvenmek ve ondan ilim almak caiz değildir, diyor. Men gâle fil Kur'ân bighayri ilmin felyetebevve mak'adehu minen nâr. Kim Kur'an hakkında ilimsiz konuşursa, ilmi olmadan Kur'an ayetleri hakkında konuşursa, Kur'an'ı açıklamaya, tefsir etmeye kalkarsa, kendi görüşüne göre, şu ayette bana göre şuna işaret vardır, bunu demek istemiştir gibi, o diyor cehennemdeki yerine hazırlansın. Ulûm-u Arabiyye'de alim olmayan, Arapça olan alet ilimleriyle dini ilimleri bilmeyen pek çok ilim var. Arapçanın içerisinde pek çok ilim var. Arapçayı bitirdikten sonra usul ilimleri var. Diğer İslami ilimler var. Bunların hepsi okumak, öğrenmek belki yıllar, seneler alıyor. Bunları öğrenmeyen bir kimse ayat-ı Kur'aniye'ye, Kur'an ayetlerine mana verirse, onları açıklamaya kalkarsa, nar-ı cahimden, cehennem ateşinden kendisine yer hazırlasın. Demek ki bilmiyorsa insan bilenlere sorması gerekiyor veya açıklayan kitaplardan okuması, öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler hakkında konuşurken dikkatli olmak, titiz olmak gerekiyor. Bilmeden konuşmamak gerekiyor. Men gâle fil Kur'ân-ı bi râ'yihî fe asâbe fekad ahta. Kim Kur'an hakkında kendi reyiyle, kendi görüşüyle, kendi düşüncesiyle bir şey söyler, hiçbir temele, delile dayanmadan, bir rivayete dayanmadan, isabet etse bile hata etmiştir. Ulûm-u Arabiyye'ye müstenit olmaksızın, Arapça olan dini ilimlere dayanmadan, kendi reyiyle, görüşüyle Kur'an-ı Kerim'e mana veren kimse isabet etse bile gerçekten hata etmiş olur. Yani insan çünkü metodu yanlış, yanlış bir metotla hareket ediyor. Bu sefer isabet etmiş olsa bile belki pek çok defa hata edeceği için, daha onun baştan yolunu kesmek için, önünü almak için isabetli bir görüş bile ortaya koysa insan kendi reyiyle hata etmiş olur buyuruluyor. O sebeple bilmeden, bir rivayete dayanmadan bunun bir açıklaması var mıdır? Bu Kur'an ayetiyle ilgili Peygamber Efendimiz'in bir açıklaması var mıdır? O günleri yaşayan Peygamberimizle beraber olan sahabenin bir açıklaması var mıdır? Onlara yakın olan tabiinin bir açıklaması var mıdır? Bir dil olarak, lügat olarak, kelime olarak nasıl kullanılıyor? Kelime manası olarak bir açıklaması var mıdır? Bunlara bakmadan, kaynak eserlere bakmadan kendi kafasından, kendi hevasına, aklına göre konuşan insanın hata yaptığı burada ifade edilmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Men kezebe aleyye müteammiden felyetebevve mak'adehu minen nâr." Söylemediğim bir hadisi kasten bana isnat edip rivayet eden kimse kendisine nâr-ı cehennemden yer hazırlasın. Yani Peygamber Efendimiz'e söz uyduran, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur diye bile bile yanlış hadis uyduran, bile bile yanlış sözü Peygamberimize izafe eden, Peygamber Efendimiz'i görmediği halde gördüm diyen kimse, rüyalarda da böyle. Yani bir rüya normalde Peygamberimizle alakalı olmasa bile en büyük günahlardan birisi bir insanın görmediği rüyayı gördüm demesidir. Normal bir rüya, rüyamda seni gördüm diye mesela söylüyor, rüyamda şöyle bir şey gördüm, oysa ki görmemiş. En büyük günahlardan birisi budur. Buna Cenab-ı Hak diyor cehennemde bir arpa verir eline, bu arpaya düğüm at diye diyor, emreder. O da diyor, atamaz o düğümü. O düğümü atıncaya kadar da ona azap edilir. Yani böyle uzun bir azaba maruz kalacağı ifade ediliyor böyle temsili olarak. Normal, çünkü insan normalde dıştaki bir olayla ilgili bir yalan söylese onun ortaya çıkma ihtimali var. Ona şahit olan insanlar bir şekilde onun yalanını ortaya çıkarabilirler. Ama rüyayı hiç kimsenin ortaya çıkarması mümkün değil. Rüyadaki bir yalanı. Normal bir rüyada bile yalan bu kadar tehlikeliyse, bir de rüyada Peygamber Efendimiz'i görmedi halde gördüm, Peygamberimiz şöyle dedi, böyle buyurdu gibi bir yalan izafesi günahların en büyüğü, büyük günahların da en büyüğü sayılır. Çünkü öyle Efendimiz'e yalan isnat edenlerin cehennemde yerlerini hazırlamaları burada ifade ediliyor. Mütevatir bir hadis, hem lafzen hem manen mütevatir olan bir hadis-i şerif. Yine men kezebe aleyye fehuve finnâr. Söylemediğim hadisi bana isnat eden nâr-ı cehîmdedir, cehennemdedir buyuruyor. Diğer bir rivayette de la te'huzul hadise illa ammen tucizûne şehâdetehu. Şehadeti makbul, şahitli geçerli, yani adaletli, adaletle mevsuf, sıfatlanmış olmayan, adalet sıfatı taşımayan kimseden hadisi şerifimi ahıs ve kabul etmeyiniz. Dinleyip öğrenmeyiniz. Kur'an-ı Kerim'de de bazı günahları işleyenlerin, iftira mesela, masum insanlara iftira atanların şahitliğinin kabul edilmeyeceği ifade ediliyor. Bazı günahlar, bazı hatalar insan güvenilmezliğini ortaya koyarsa o insanın şahitliği kabul edilmiyor mahkemede, İslam toplumunda. Bu da büyük bir, ağır bir, yüz kızartıcı bir hal oluyor. Yani şu adamın şahitliği kabul edilmiyor dendiğinde o toplumda o insan bitmiştir. Yani bugün gerçi öyle bir şey söylense kimse aldırmaz. Çünkü insan artık iyice yüzsüzleşmiş midir diyelim, İyice ahlaki olarak çöküntüye uğradığından herhalde, birazcık insanların şerefi, haysiyeti olsa adamın şahitliği kabul olmaz dendiğinde o adam bitmiştir yani. Ölse daha iyi belki. Şahitliği kabul edilmeyen bir insandan diyor ilim almayın. Bir insan güvenilmiyorsa, yalan söylüyorsa, yanlış söylüyorsa, bile bile bilgileri çarpıtıyorsa o insanın şahitliği kabul olmaz. Dolayısıyla ondan ilim almak da doğru olmaz. Men fessara el-Kur'ane bi ra'yihi felyetebevve mak'adehu minen nar. Kim Kur'an'ı kendi reyiyle, kendi görüşüyle, kafasına göre, kendi aklına göre tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Ayat-ı Kur'aniye'ye, Kur'an ayetlerine kendi reyiyle mana veren kimse cehennemden kendisine yer hazırlasın buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Sizler yardım görüp düşmanlarınıza galip gelecek ganimetler elde edeceksiniz ve birçok beldeler fethedeceksiniz. Sizden kim bu vakte erişirse Allah'tan korksun, marufu emretsin, münkerden nehyetsin." Yani zenginleyince bir gaflete, bir rehavete kapılmayın. Yine İslam'ı tebliğ etmeye, doğruları anlatmaya devam edin buyuruyor Efendimiz. "Kim bile bile benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın." Ancak İslam'ı anlatıyoruz diye, emri bil maruf nehyen münker yapıyoruz diye de olmayan sözleri Peygamber Efendimiz'e izafe etmeyin diye böyle bir ikaz var. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: "Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse cehenneme girsin." Bu da bir beddua olmuş oluyor. Efendimizin cehenneme girsin diye bir bedduası olmuş oluyor. Peygamber duası da makbul olduğu için bu konuda hakikaten titiz olmak gerekiyor. Seleme bin Ekva radıyallahu anh şöyle buyurur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduklarını işittim. Her kim söylemediğim şeyleri bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurur. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki benim ismimi kendinize ve başkasına isim olarak verebilirsiniz. Künyemi ise yani Ebul Kasım künyesini kullanmayınız. Şu da malum olsun ki her kim beni rüyada görürse hakikatte beni görmüş olur. Zira şeytan benim suretimde temessül edemez. Bir de her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Burada şer'an nehyedilmiş olan husus Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifiyle künyesinin bir insanda toplanmasıdır. Yani Ebul Kasım Muhammed ikisini birden bir insan toplarsa Peygamberimizle aynen isim benzerliği karışma durumu olacağı için bu nehyedilmiştir. Bunu açıkça ifade eden rivayetler de vardır. Bu nehyin neshedildiğini söyleyenler olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına mahsus olduğunu ifade edenler de vardır. Yani bu baştan böyle nehyedilmişti, sonra bu yasak kaldırıldı. Diğer bir görüşte Peygamberimizin hayatında bu yasaklandı. Çünkü şöyle bir hadise oluyor. Birisi bağırıyor Ebul Kasım diye sesleniyor başka bir insana. O arada Peygamberimiz de oradan geçerken buyur diyor Efendimiz. Diyor ki sana seslenmedim ya Resulallah, şu arkadaşa seslendim diyor. O şekilde bir karışıklık söz konusu olduğu için Efendimiz benim ismim ve künyemi beraber kullanmayın diye yasaklamış oluyor. Peygamberimizin vefatından sonra ise böyle bir mahsur olmadığı için konulabilir deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görme ile alakalı hadis-i şerif birkaç lafızla daha varid olmuştur. Hepsinden anlaşılan mana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyada görmenin hak ve sadık rüya olduğudur. Şemail-i Şerife'de tarif edilen surette görmekle başka bir surette görmek arasında fark yoktur. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki suretiyle müşahede şerefine nail olanların rüyalarını tabir etmeye hacet yoktur. Yani Şemail'de anlatıldığı gibi gördüyse buna tabire gerek yok. Bu büyük bir lütuftur onun için. Bilinen suretinden başka bir surette başka bir şekilde görenlerin rüyaları ise hallerine münasip bir şeyle tabir edilmeye muhtaçtır. Yani başka farklı suretlerde gördüyse, hoş olmayan yani peygamberimiz belki üzgün gördüyse, değişik suretlerde gördüyse belki o insanın sünnetler konusunda bir eksiği olduğu ifade ediliyordur kendisine. Bir ikazdır. Yani bu durumda bazısı ikaz olur, bazısı müjde olur rüyaların. Dolayısıyla bunlar insanın haline göre tabir etmek lazım. Yani ben peygamberimi gördüm, o ne mutlu sana diyemezsin bazı insana. Bazı insan der ki bu rüya sana bir ikazdır. Peygamber Efendimiz seni ikaz ediyor. Yani İslam'ı yaşama konusunda, Kur'an'a ve sünnete uyma konusunda şunlar eksiklerim olduğu anlaşılıyor. Bunları düzelt demek gerekir. Hadis-i şerif bir kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyada görmediği halde gördüm demesinin kendisini hadisteki tehdidin hükmüne dahil edeceğine işaret etmektedir. Çünkü rüyada peygamberimizi görmekten bahsediliyor. Sonra da kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruluyor. Bu da demek ki rüya konusunda da yalan uydurmayın. Peygamberimizi görmediği halde gördüm demeyin manasına geliyor. Bu Buhari'de geçen hadis-i şerif. Buhari'nin ilim kitabının 38. babında geçiyor. Abdurrahman bin Ebi Leyla şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından 120 ensariye yetiştim. Onlardan birine bir mesele sorulduğunda her biri başkasının kendi yerine cevap verip meseleyi halletmesini isterdi. Yine bir uzat şöyle buyuruyor. Bu mescitte, Peygamber Efendimiz'in mescidinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ashabından 120 ensariye yetiştim. Onlardan biri bir hadis rivayet etmek durumunda kaldığında mutlaka başka bir kardeşinin bu fetva vazifesini ifa etmesini ve kendisine ihtiyaç kalmamasını isterdi. Yani hemen ben konuşayım, benim fikrimi ortaya atayım diye böyle bir heves yok. İhtiyat var. Diyorlar ki bu soruyu keşke başkası cevap versin. Birisi geliyor mesela bir fıkhi soru soruyor. Diyor ki bunu falana sor, başka bir sahabi cevap versin. Veya bir hadis-i şerif soruyor. Bu diyor hadisi başka sahabi de duydu, o nakletsin sana. Hemen kendisi öne atlamıyor ki. Yani bir hata yaparım, bir yanlış yaparım. Vebal altında kalırım korkusuyla. Hep ihtiyatlı hareket ediyorlar. Bugün ise herkes beni dinlesin, herkes benim sözümü kabul etsin, benim sözüm öne çıksın. Herkes onun peşinde. Oysaki sahabiler bunun aksineydi. Kendileri mütevazi ve mahviyet sahibi idiler. Başkaları bu işi halledebiliyorsa onların halletmesini istiyor ama kimse halletmiyorsa o zaman da ilmi saklamamak için bu sefer kendileri o soruya cevap veriyorlardı. Resulullah Efendimiz Abdullah bin Ömer'e şöyle buyuruyor. Ey İbn Ömer, dinine iyi sarıl, dinine iyi sarıl. Zira o senin hem etin hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine iyi dikkat et. Dini ilimleri ve hükümleri istikamet ehli alimlerden al. Sağa sola meyledenlerden alma. Bir adam sağa sola meylediyorsa ondan dini bir bilgi alma. Onun fetvasına güvenme. İstikamet ehli ise kendisi hakikaten doğru dürüst yaşıyor. Sağa sola eğip bükmüyorsa ondan al. Kadı Şuray Hazreti Ömer'e mektup yazarak bir dava geldiğinde nasıl hükmedeceği hakkında soru sordu. Kadı Şuray Hazreti Ömer'in tayin ettiği büyük bir kadı, alim bir zat. Ömer radıyallahu anh şöyle buyurdu, şöyle cevap yazdı. Allah'ın kitabında olanlarla hükmet. Eğer onda bulamazsan Allah Resulü'nün sünnetiyle hükmet. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetinde yoksa salihlerin verdiği hükümlerle hüküm ver. İçtihat, salih alimlerin içtihatlarıyla hüküm ver. Salihlerin verdiği hükümler arasında da yoksa istersen devam et hükmünü ver, kendin içtihat et. İstersen geri dur. Geri durup hüküm vermemenin senin için daha hayırlı olduğu kanaatindeyim. Burada da bir ihtiyatı tavsiye ediyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Sonunda da vesselam diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da şöyle buyuruyor sahabi. Herhangi bir meseleyle karşılaşan kimse Allah'ın kitabıyla hüküm versin. Allah'ın kitabında çözümü olmayan bir mesele gelirse Nebi-i Ekrem Efendimizin verdiği hükümlere bakarak halletsin. Sünnet-i Seniyye'ye baksın. Allah'ın kitabında ve Peygamber Efendimizin hükümlerinde çözümü bulunmayan bir meseleyle karşılaşan kimse salihlerin verdiği fetvalara bakarak meseleye cevap versin. Bu iki rivayette de hakikaten alim sadece alim olarak zikredilmiyor. Hazreti Ömer de Abdullah bin Mesud da salih alimi tavsiye ediyor. Salih alimlerin verdiği fetvalara bakarak meseleye cevap versin. Kur'an'da, sünnette ve salih alimlerin fetvalarında cevabı bulunmayan bir mesele gelirse aklını kullanarak içtihat yapsın. Ben içtihat yapmaktan korkarım demesin. Çünkü helal belli, haram bellidir. Helal ile haramın arasında şüpheli ve kapalı hususlar vardır. O halde sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyen şeye bak. Şüphe vermeyen, ihtiyatlı fetva, ihtiyatla içtihatta bulun diye tavsiye ediyor. Hazreti Ömer durmayı tavsiye ediyordu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da içtihat yapmayı tavsiye ediyor. İkisi de doğru. Herkes bunu kendine uygun olan tarafı tavsiyeyi alabilir. İbni Mesud radıyallahu anh İmam-ı Azam'ın hocalarından, İmam-ı Azam Hazretleri'nin en çok itibar ettiği, takip ettiği, peşinden gittiği bir sahabi. Zaten o sahabi Kufe'ye gittiği için, orada yaşadığı için onun ilim halkasından yetişen insanlardan ve kendisinden ilim almış oluyor İmam-ı Azam Hazretleri. Dolayısıyla fetva verme tarafı, çünkü insanların ihtiyaçlarını görme tarafı daha ağır basıyor bu sahabide. O da onu tavsiye ediyor. Hazreti Ömer ise ihtiyatı tavsiye ediyor. Kıymetli dinleyenler, bugünkü konumuz da burada bitmiş oldu. Yeni bir konuyla inşallah gelecek hafta beraber olmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.